Sportif Gündem. Hazırlayan ve sunan Lütfü Özel.
Efendim iyi akşamlar. Sportif Gündem programına hoş geldiniz. Program yapımcısı Ali Suat Günek, teknik yapımda Baykal Alavant'la birlikte ben Lütfü Özel. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Stüdyomuzdaki konuklar yerlerini aldılar. Tansu abi, Tansu Polatkan hoş geldin.
Teşekkür ederim, hoş bulduk.
Ali Kunak hoş geldin.
Teşekkürler.
Evet. Şimdi hani şöyle diyeceğiz, geçen haftanın olaylarını bugüne taşıyacağız, bundan sonrasına bakacağız diyeceğiz ama şu anda gündem ağırlıklı olarak her ne kadar Beşiktaş'ın Fenerbahçe'de yaptığı maçın başka yansımaları varsa da milli takım tabii
gayet
ki.
Gayet tabii milli takım.
Yarın akşamleyin.
Evet.
Avrupa Şampiyonası.
Şimdi milli takım deyince hemen Robben'in oynamaması sanki Hollanda milli takımının çok zayıf bir takım durumuna geldiği imajı yaratılıyor. Evet. Şimdi biraz futbolun içinde olan insanlar, biraz Batı futbolunu takip eden insanlar Robben oynamasa Robben'e yakın kalitede bir adamın oynayacağı kesin. Yani bunu böyle insanlara böyle empoze etmek bence yanlış diye düşünüyorum ben.
Evet, bunu yalnız Fatih Terim bu akşamki basın toplantısında da bir biçimde dile getirdi ama avantaj olabilir gibi bir algıyla bunu dile getirdi. Hani şimdi tahtada oyuncuları yazıp üzerinde konuşmaya başladığı zaman şu taktikte oynarız, bu taktikte oynarız noktasına geldiğinde hani şunu diyecektir belki de. Şimdi bu adam sağdan geldi miydi bizi çökertir oynasa.
Oynasın.
Şimdi bu oynamayacağına göre biz daha ofansif bazı şeyler düşünebiliriz gibi, ben bunu faraziye konuşuyorum. İçeride olmadığımız için ne konuşulduğunu bilmiyoruz ama.
Şöyle bir amaç da olabilir. Yani milli takıma karşı eski heves, güven, istek, arzu yok. Sokakta da yok.
Yok.
Milli takımın içinde de yok. Federasyon bazında da
yani
yok.
Yani inanç kayboldu ben, da evet, biraz onun için.
O motivasyon tabii aracı olarak belki bunu da kullanıyor olabilirler diye düşünüyorum ben.
Hani şöyle, ama Tansu abinin dediğine dönüyoruz o zaman ister istemez.
Tabii.
Tabii ki Hollanda önemli bir takım.
Evet.
Tabii ki bu turnuvanın başından itibaren gösterdiği kötü performansın gerekçeleri neyse ondan kurtulma noktasına gelmiştir şüphesiz.
Tabii.
Çünkü onlar da artık ligleri bir noktada, futbolları bir noktada. Biz nasıl bunu yine kendi teknik adamlarımız tarafından, biz de artık şimdi sezon başı değiliz vesaire filan şeklinde açıklanıyorsa aynı şey onlar için de geçerli. O yüzden kolay bir maç olmayacağı aşikar.
Olmayacağı. Bir de baktığımız zaman zaten bizi yenenler Hollanda'yı da yenmişler yani. Ya Hollanda evet, bizi yenen takımlara da yenilmiş. Bir farkı işte Letonya maçını kazanmış. Biz evet, berabere kaldık galiba değil mi?
Evet evet.
Letonya'ya oradan yani 2 puan kaybımız var. Yoksa biz de o maçı kazansak 6-6 olacaktık. Ama bu demek değil ki Hollanda ile aynı güçteyiz, aynı kalitedeyiz. Ben kesinlikle o görüşte değilim.
Tansu abi yalnız ben Fatih Terim'in şimdi sana muhalefet ediyormuş gibi
pozisyonu. Yok gayet tabii görüşünü söyleyeceksin tabii.
Fatih Terim'in yaptığı basın toplantısından yine yola çıkarak ifade etmek istediğim şey şu. Bizim Hollanda ile son yaptığımız maçta en az 10 pozisyonumuz var dedi. Evet doğru, maçı hatırlarsak. Şimdi bunu şu anlamda demek istediyse, ki herhalde öyledir. Hani biz Hollanda ile ne kadar güçlü olurlarsa olsunlar başa baş mücadele etmeyip anları da yakalayabiliyoruz. Gol atamamışız son 5 maçtır. Bu da bir gerçek elbette. Ama eğer tutturabilirsek demek istiyor anlıyorum. Ya da ben böyle anlıyorum. Acaba mücadele ederiz. O kadar da karamsar bakmayalım gibi bir algı çıkabilir mi buradan?
Şimdi dayanıklılık açısından mücadele ederiz. Yani biz de artık eskisi gibi 60. dakikada havlu atmıyoruz. Bizim girdiğimiz gol pozisyonları tesadüfen ortaya çıkan gol pozisyonları. Ve bu tesadüfen ortaya çıkan gol pozisyonlarında futbolcularımızın tepkileri doğru olmuyor. Hazırlıklı değiller. Çünkü daha önce çalışılması yapılmış, 300 kere tekrar yapılmış pozisyonlar değil bunlar.
Evet.
Tesadüf bir pozisyon. Kafa vurması gerekirken göğsüyle kontrol ediyor. Ya vole vurması gerekirken kafa vurmaya çalışıyor. Biz o pozisyonlardan yararlanamıyoruz. 10 gol pozisyonu bulduk diyoruz. Ama adam bir pozisyon buluyor. Ama 300 kere tekrarını yapmış. Onu yakaladığı zaman da golü atıyor.
Buna itirazım yok. Belki buradan söylenebilecek en önemli ya da altı çizilmesi gereken işlerden birisi, bir milli takım omurgası yok bizim.
Yok, değil mi? Tabii. Bir de yani, o var tabii. Bunu geçen hafta da konuştuk. Hayır, tabii.
Bunu söylediğinle bağlantılı olarak ifade ediyorum. Evet. 300 defa aynı pozisyonu çalışmışsa tabii ki vuruşu
birinde yakalayacaktır.
Yakalıyor. Ama biz bunu birlikte çalışacak bir oyuncu omurgamız bile yok bizim. Yani tabii. Hani 6-7 kişiyi sayamıyoruz. Saysak bile form durumlarından başka sorunlar çıkıyor. Form durumları idare etse bile, şimdi Beşiktaş-Fenerbahçe maçının yansımaları olarak ortaya çıkan tabloyla, bir şeyle muhakkak bir kenara itiyoruz ya da duvara çarpıyoruz gibi görünüyor.
Evet. Kesinlikle katılıyorum.
Bu omurganın oturması çok önemli ama. Şimdi sokağa çıktığımız zaman milli takımı say dediğim zaman insanlar 4-5 oyuncuyu anca sayıyorlar. Eskiden ama 9 oyuncuyu sayıyordu. Yani şimdi, 9 oyuncuyu sokaktaki insanlar hep sayıyorlar. 10 ya da 11 belki.
Milli takımdaki futbolcuların omurgasını bence büyük maçlar oynayan futbolcular oluşturmalı. Yani bir Fenerbahçe Beşiktaş, bir Beşiktaş Galatasaray, bir Galatasaray Trabzon maçının atmosferini yaşayan, büyük maç havasını yaşayan futbolcuların omurgasını, milli takımın omurgasını oluşturması gerekiyor. Yani o Fenerbahçe Beşiktaş maçı ya Beşiktaş Galatasaray maçı, Galatasaray Trabzon maçı vesaire bir Türkiye Hollanda maçı kadar yüksek tempoda oynanan, zorluk derecesi yüksek bir karşılaşma oluyor. Karşılaşmalar oluyor. Dolayısıyla o maçların havasını yaşayanlar milli takımın omurgasını oluşturmalı diye düşünüyorum.
Tabii bir de ona ilave edilen, belki başka iller, Süper Lig'inden bahsediyoruz. Oradaki takımlarından gelen bir kısım oyuncuların bir kısmının da hani küçük şehrin büyük oyuncusu gibi. Burada şehir küçümsemiyorum. Tabii, yanlış anlaşılmasın. Tabii. O takım içerisinde yükselen sevilmiş, bir değer gibi görünüyor. Ama büyük takıma geldiği zaman pat ortadan kayboluyor. Tabii, evet. Onu kaldıramayan bir oyuncu görüntüsü de ortaya çıkmış oluyor. Evet, evet. Yüksek seviyede futbol oynamış, tabii, oynayan ve mücadele eden takımlardan oluşması gerekiyor. Tabii.
Geçmişe baktığımız zaman zaten bunu çok net görüyoruz. Yani 95 yılların sonunda Galatasaray merkezli.
Bir ara Beşiktaş, bir ara Galatasaray.
Milli şimdi takım, ben mesela Şenol Güneş'ten örnek vereceğim. Şenol Güneş Türkiye liglerinde iyi kaleciydi ama bir tane milli maçı kurtarmadı. Oysa geriye baktığımız zaman Rasim'di, Turgay'dı, Eser'di. Birkaç kaleci daha sayabiliriz. Milli maç kurtaran, berabere bitmesini sağlayan ya farkın artmasını engelliyor ama Şenol hiçbir zaman bir milli maç kurtarmadı. Ki Trabzonspor takımının da kalecisiydi. Büyük maç oynayan bir kaleciydi ama önündeki defans çok iyiydi. Ama milli maçta hiçbir zaman Şenol Güneş kurtarıcı olmadı milli takımda.
Hani kalecilerin çok iyi teknik direktör olup olmaması tartışmasız da belki buna benzer bir şey. Evet. Ama ne diyelim, biz şimdi Şenol Hoca'nın Bursaspor'daki işlerine bakalım diyelim. Öyle, yapacak tabii bir şey yok. Ama bu maçla ilgili belki söyleyebilecek başka bir iş var. O da kaleci problemi. Şimdi kalede kim oynayacak?
Yani devamlılığı olan bir kaleci olacak. O da Volkan Babacan.
Görünüyor. Tabii. Evet. Ama o zaman ister istemez şimdi bu milli takım kadrosuyla ilgili bir şeyleri konuşmamız gereken noktaya geliyoruz. Bizim en problemli bölgemiz kaleyle defans görünüyor şu anda, evet, değil mi? Yani iki kanat oyuncusu Caner ile Gökhan'ın her halükarda iş yapabileceğini umsak da, diyelim ki çıkacaklar. Yani Hollanda orta alanı özellikle izin verirse, hadi öyle diyelim.
Yani Fenerbahçe'deki o oyunları gibi oynayamayacaklar, oynamamaları gerekir.
Kibar söylemeye çalışıyorum, tabii, da ama buna benzer bir tabloyla karşılaşacağız, tabii, mutlaka. Onu bir kenara bıraktım. Kaldı ki Hollanda'nın da kanat kullanarak, hani şut atma konusunda Snyder vesaire gibi çok önemli silahları var ama iyi kanat kullanan bir ülke futbolundan bahsediyoruz her halükarda. Onlar da bindirmek isteyecekler vesaire. Ama bizim iki kanadın ortasındaki iki oyuncuyla kaleciyi düşündüğümüz zaman, bir de bizim futbolumuza genel olarak karşımıza çıkan durması gereken yeri bilememe, efendim topu oyuna sokarken saçmalama, ya tırnak için alayım tabii bunları, bu genelleme yapacak kadar,
tabii,
evet, genelleme yapacak kadar da çok sıklıkla gördüğümüz bir şey. Peki böyle bir defans kurgusunda, defans bloğunda tabii ki önlerinde kimlerin oynayacağı da önemli de, hani Mehmet'i oynatacaktır muhtemelen vesaire, destek alacaktır. Ama hani Serdar mı oynayacak yoksa Ersan mı oynayacak, onu da tam olarak bilmiyoruz. Onun yanında Hakan oynayacak herhalde, öyle görünüyor. Fakat şu tabloda biz gerçekten umut vaat ederken ya da oynarız canım, bir şeyler yaparız derken ne kadar gerçekçi olduğumuz soru işaretiyle karşılaşıyoruz herhalde, değil mi?
Şimdi orada niye Hakan oynuyor da Serdar Ersan ikilisi oynamıyor?
Burada başka bir problem var. Kim oynarsa oynasın. Yani bu üçlüden diyelim ki ikisi oynasın. Bunlar zaten birlikte oynamıyorlar ki. Evet. Yani birlikte de uzun zaman oynamamışlar. Senin söylediğin gibi tabii. Tansu abi. 300 defa bir maçta, milli maçta yan yana gelip ya da antrenmanlarda bir araya gelip tabii. topa vurmamışlar ki. Rakip bindirdiği zaman, oradan girmeye kalkıştığı zaman ne yapacakları konusunda tam olarak bir fikirler yok ki.
Sonra Hakan hep tartışmalı bu sezon.
Evet. Sakattı, iyiydi, formsuzdu.
Sonra Hakan'ın belki geçmişte iyi bir stoper olarak hatırlıyoruz ama Galatasaray'ı yıllarca sol bek olarak değerlendirdi. Evet. Yani Hakan'ın Manisa'ya gelişi, Manisa'da oynayışı hep stoperdi. Ama Galatasaray sol bek oynattı, stoper oynattı. Yani o iki arada dalgalandı, durdu Hakan ve de son günlerdeki ya son aylardaki performansı da çok parlak değil. Yani bu da bir işin bir başka yönü.
Tabii şimdi onların önünde oynayacak olanlar da önemli tabii ki. Hani Gökhan oynayacak, ondan emin. Hakan Çalhanoğlu'nu da değerlendirecek. Milli takıma davet ettiğine göre ve çok da pohpohladığına göre evet. ki hakkıdır. Onunla ilgili bir sorun yok. Fakat şöyle diyelim yine bu orta saha aslında bu maçla ilgili ne kadar iyi olursa orta sahamız belki nefes almamızı sağlayacak bir iş çıkartır mı umudunu taşıyoruz. Ama hep soru işaretleriyle doluyuz tabii ki.
Şimdi muhtemel kadroda Gökhan var. Öndeki ikili de Emre ile Mehmet Topal mı görünüyordu?
Şimdi Emre'yi oynatacak mı acaba yani? Onu da bilmiyoruz ki.
Ben
yani
bir ara NTV Spor'da muhtemel kadroda Emre ile Mehmet Topal'ı gördüm evet, gibi geliyor bana.
Emre'yi oynatma ihtimalini şuradan güçlendiriyorum ben. Öyle söyleyeyim. Basın toplantısından yola çıkarak çünkü sahip çıktı Emre.
Evet.
Yani o sahip çıkış sanki Emre ile ilgili bir ihtimal olabilir gibi bir iş gibi görünüyor.
Gökhan Töre oynayacak sağ evet. kanatta. Sol kanatta kimi düşünecek?
Yani hani elinde bir sürü alternatif var da hani olacağına varıncaya kadar ama tam olarak bilemiyoruz tabii ki. Ama ileride tek forvetle oynayacağımız aşikar yani.
Kesin öyle olacak.
Hollanda'nın nasıl oynayacağına ilişkin fikrimiz var. Onu da Hiddink'in basın toplantısından anlıyoruz. Çünkü orada net biçimde şunu ifade etti. Dominant oynayacağız dedi. Yani evet,
illaki. Hollanda için
yani
çok önemli.
Hollanda için de çok önemli bu maç. Yani orada aynen yanlışlıkla yenilirlerse gitti. Yani onların da işi çok zora girecek.
Aynen böyle söyledi. Evet. Ve bunun yaptığı açıklamalardan yola çıkarak bakıldığında mutlaka galip gelmeleri gereken bir maç ve buna bağlı olarak da çok önem verdikleri bir maç olarak bize yansıttı. Yani kamuoyuna yansıttı evet. bunu. Ciddiye alıyor. Peki şimdi Fatih Terim'in söylediği, hakeme geleceğim Ali Kunak.
Tamam.
Söylediği sözlerden yola çıkarak başka bir diğer konuyu da açmakta fayda var. O da şu. Bana dedi Fatih Hoca, siz hangi 11 ile çıkacağız, nasıl oynayacağız sormuyorsunuz. İster istemez gündemi bu şekilde oluştu. Ömer Toprak'a soruyorsunuz, Gökhan Töre'yi soruyorsunuz, Volkan'ı soruyorsunuz vesaire vesaire dedi. Bir serzenişte bulundu tabii. Şimdi bu tartışmanın bir de antrenman sırasında gelen Beşiktaş taraftarı olduğu iddia edilen
evet.
kişilerin ortaya koyduğu da bir pankart meselesi var. O ağır küfürlü vesaire evet. vesaire. Şimdi milli takımın böyle madem ki tırnak içinde diyeyim bunu hayati bir maçı var ama o maça gelene kadar yaşanan tonlarca da sıkıntılı iş var. Şimdi o işleri de konuşmak lazım. O işlerin nasıl yansıdığını da konuşmak lazım tabii ki.
Şimdi hala Ömer Toprak, Hakan Çalhanoğlu soruluyorsa ve Fatih Terim nasıl oynayacağız, niye hangi 11 ile çıkacağız diye sormuyorsunuz diyorsa oradaki arkadaşlarımızın, bu soruyu soramayan arkadaşlarımızın maalesef bu işle fazla ilgisi olmadığı ortaya çıkıyor bence. Yani bir teknik adamla oturduğunuz zaman bence teknik konuları konuşursunuz, sakatları konuşursunuz. Sakatlık, Gökhan Töre sakatlanırsa yerine kim oynayacaktır onu konuşursunuz. Ama hala Ömer Toprak, Hakan Çalhanoğlu, Gökhan Töre üçgeninde silah zoruyla yaşanan bir takım şeyleri konuşuyorsak orada bir eksiklik, yanlışlık
çok
var.
Çok haklısınız. O gündem geçeli bir hafta oldu yani. Hiçmiş, geçen tabii. Cuma açıklandı kadro. Geçen tabii. Cuma akşamı biz konuştuk burada tabii. Bunu. Bu konuların çoktan konuşulup sonuçlanması gerekiyordu. Yani,
tabii, artık belli maç öncesi bu konuşulmaz tabii.
Konuşulmuyor ama işte tabii. Bu konuşuluyor.
Yani orada yani, soran arkadaşlarımızın maalesef bu işe nasıl baktıkları ortaya çıkar.
Evet ama Fatih Hoca'yı da bu şeyden kurtaramamış. O da etkilenmiş. Gerçi hiç tahmin edemeyeceğim kadar
sakindi
ve şeydi, böyle rahattı.
Evet.
Hatta biraz neredeyse bir adım ötesi espriliydi bile.
Zaman zaman evet. Yapar espri. Evet.
Evet. Bu arada yayın başında da söylemeliydim ama şimdi hatırlatayım. Telefon numarası vereceğim dinleyicilerimize. Bize Ankara ya da +90 Türkiye koduyla 312-463-3419 +90 312-463-3421 numaralı telefonlardan ulaşabilirsiniz. Sorularınızı, görüşlerinizi, önerilerinizi iletebilirsiniz. Ayrıca Facebook'ta da Sportif Gündem başlığında yine bize ulaşmanız mümkün diye ilave edeyim. Peki bunun şimdi bir hafta önceki konusu da bu. Ama biz anlıyoruz ki antrenmanlar esnasında Almanya'daki o hani pankartlardan evet. Sonra bunun içeriye yansıma ihtimalinin de olduğu gibi bir gerçeklik var. Gerçek, bu acaba oyuncuların birbirleriyle ilişkilerini nasıl etkiliyor olabilir ki?
Ya şimdi profesyonel dünyada bunlar yaşanmamalı, etkilenmemeli futbolcular. Yani hep deriz ki işte hep gazete başlıklarında yahut haberlerin içinde ki tecrübeli futbolcu, yılların futbolcusu, deneyimli futbolcu. Bunlar eğer deneyimliyse, tecrübeliyse, yılların futbolcusu ise bu tip şeylerden etkilenmemeleri lazım. Sadece futbolu düşünmeleri lazım ve de sahadaki çekişmeleri doğal olarak zaten duşa girdikleri zaman bitmesi lazım.
Evet.
Yani gerçek profesyonellik bunu gerektiriyor bence.
Bu doğru. Tabii ki yani buna da itirazım yok ama hafta arasında Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman'ın çeşitli açıklamaları oldu, demeçleri oldu, konuya müdahil oldu. Şöyle müdahil oldu. Hem Futbol Federasyonu'na kural ihlali olduğu için Beşiktaş-Fenerbahçe maçının tekrarlanması gerektiğini ile ilgili başvuruda bulunduklarını açıkladı. Sonra da açıklamalarından birinde milli takıma oyuncu göndermemeyi de düşündüklerini ifade etti. Şimdi hani bir başkan oyuncularına yönelik olarak böyle bir mektup yollarsa orada kamptalar onlar çünkü.
Evet.
Şimdi yan yana bile gelmeye çekinmezler mi? Normal şartlarda çekinmemeleri gerekir.
Çekinmemeleri gerekir.
Bu fotoğraflarla vesaire şunda bunda kamuoyuna yansımadığı sürece bir sorun yok tabii ki burada ama.
Şimdi işin daha geri planına gidersek bir futbolcuyla rakip takımın teknik direktörü niye tartışır, niye kavga eder?
Evet.
Yani evvela yanlışlık orada başlıyor.
Tabii.
Yani tamam teknik direktör teknik alanın dışına çıkamaz. Çıkarsa bu dördüncü hakemin problemidir. Sahadaki oyuncunun buna müdahale etme hakkı yoktur. Orada bir yanlışlık var zaten.
Evet, yani hani ona derinlemesine dönmemize gerek yok ama orada tabii ki Beşiktaş teknik direktörünün de, Fenerbahçeli oyuncunun da hepsinin ortaya koydukları bir olumsuzluk var.
Var
yani.
Tabii.
Yani
tabii.
Küfür ve bu küfürün yarattığı bir şiddetten bahsediyoruz
evet.
Elbette ki. Ama onu hala temizleyemiyoruz. Bugünkü basın toplantısına etki yapacak kadar ciddiye aldı, hala
evet.
Ciddiye alınan bir şey olarak görünüyor. Bakalım ne olacak. Şimdi bir telefon notu okuyalım. Almanya'dan Hacı Mehmet Usta demiş ki Türk milli takımı karambol oynayan bir takım. Karşısındaki takımlar ekol takımlar. Bizim nasıl oynayacağımızdan çok rakiplerimiz karambol oynayan bir takıma karşı nasıl bir stratejiyle oynaması gerekir? Değişik bir görüş.
Evet şimdi zaman zaman bizim takımlarımızın nasıl oynadığını çözemedikleri için rakip takımların bunalım geçirdiği oluyor. Şimdi mesela ben buna şöyle bir örnek vereyim. Yıllar önce bir Mersin Gençler Birliği maçından dönüyoruz. Fuat Çapay'dı değil mi? İsmini yanlış hatırlamıyorum. Gençler Birliği'nin teknik direktörüydü. Evet. Mersin İdman Yurdu'na yenilmişlerdi. Maçtan sonraki sohbetimizde işte bundan sonraki maçlar filan işte bu hafta Beşiktaş'a gidiyoruz dedi. Dedim zor olmaz mı Beşiktaş maçı? Yok dedi ya. Onların nasıl oynadığını bildikten sonra dedi. Bizim işimiz kolay dedi ve o hafta Gençler Birliği Beşiktaş'ı deplasmanda yendi.
Evet.
Yani karşı takımın nasıl oynadığını çözebiliyorsan bir tedbir alıyorsun. Ama bizim takımların nasıl oynadığı belli olmadığı için dinleyicilerimizin yaklaşımı biraz doğru.
Evet. Bizim takımların nasıl ya da hangi sistemsizlikle oynadığını zaten Beşiktaş teknik direktörü Bilic de söylüyor. Yani hani bir sistem diye bir şey aramaya gerek yok. Evet. Sahaya çıktıktan sonra biraz da sanki duruma göre. Gidiyor, biraz da Allah'a emanet. Peki hadi hakeme geçelim. Hollanda'dan da biraz bahsedeceğiz ama. Evet, bu maçın hakemini konusunda.
Alman Felix Bray. Bu hakem dünyaca tanınan bilinen bir hakem. Yani Avrupa'nın önde gelen hakemlerinden bir tanesi. Dünya Kupası'nda da görev aldı. Dünya Kupası'nda iki maçta görev yaptı. Danimarka, Portekiz ve San Marino, Estonya maçında görev yaptı. Grup müsabakasında görev yaptı. Ama ikinci turda ve şeyde görev vermediler. Çeyrek final, yarı finalde. Cüneyt mesela 3 müsabakada görev yapmıştı. Cüneyt'in ikinci maçı da ikinci turda. Bu arada Cüneyt deyince bir parantez. Şu anda Cüneyt İspanya'da İspanya-Ukrayna A milli maçını yönetiyor. Ona da buradan başarı dileklerimizi gönderiyoruz. Şu anda sahada koşturuyorlar. Türk ekibi olarak onlar inşallah bu akşam güzel bir yönetim gösterirler diye
inşallah
dileklerimizi iletiyoruz. 1975 doğumlu 40 yaşında Felix Bray.
Evet.
2007'de FIFA oldu. Cüneyt'le ve birlikte Cüneyt, Fırat üçü aynı senenin FIFA hakemleri. Ama şöyle bizim hakemlerimiz 2007'de FIFA oldular. Bu, bizim çocuklarımız 2011'de falan dünya Şampiyonlar Ligi yönetmeye başlarken Felix Bray hemen 2008'de Şampiyonlar Ligi yönetti. Ya yani evet. Almanya'dan, Fransa'dan, evet. İtalya'dan çıktığınız zaman böyle bir avantajınız oluyor.
O gayet normal.
Yani
evet.
Bu 4-5 ülkeden çıktığınız zaman biraz avantajınız oluyor. Bizim kamuoyu şuradan hatırlayabilir Felix Bray'ı. Geçen sene Almanya'da Bundesliga'da Bayer Leverkusen Hoffenheim maçında bir out'a giden topu gol olarak vermişti.
Evet, o olayı hatırlıyoruz.
Evet, ve Bayer Leverkusen o golle maçı 2-1 kazanmıştı. Ama bu tabii ki hakem hatası olarak değerlendirildi çok doğal olarak. Hatta hakem
maç
hatası
tekrarlanmadı değil mi?
Hayır hayır.
Bu önemli bir detay. Hani şu maçları da yorumlarken
dünyada evet. 2000 yılından beri tekrarlanan maç yok.
Evet.
Türkiye hariç. Yani evet. Maalesef bu böyle. Bizde de yoktu da işte bu geçen sene
Kasımpaşa maçı çok zorlama tekrarlandı.
Da Merkez Hakem Kurulu'nun ve UEFA Hakem Komisyonu Jaap Ulenberg görüşüne rağmen federasyonumuz böyle bir karar aldı ve tekrarlattı o maçı. O aslında teknik bakımdan kurallara pek sığdırılamayacak bir karardı. Evet. Ama federasyon öyle karar verdi. 82 maç yönetmiş. Yarın 83. maçına çıkacak çok uluslararası güzel. Alanda. Cüneyt 101'de.
101'de şu anda.
Cüneyt 101'de. Evet. Cüneyt daha hızlı gidiyor ondan. Penaltı ve sarı kart istatistiklerine baktığımız zaman maç başına 3.48, 3.5 sarı kart. Yani çok sarı kartını fazla kullanan bir hakem değil. Kırmızı kartı da öyle yani az kullanıyor.
Daha önce bizim takımların maçına rastlamadığı için herhalde sarı kart
bizim takımların maçı Chelsea Galatasaray maçı var geçen sene Şampiyonlar evet. Ligi'nde 2-0 yenildiğimiz. O maçı yönetmişti. Bir de bir önceki sene Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi önerilmesinde bir maç yönetmiş. Spartak Moskova.
O maçlardaki sarı kartlar görünüyor mu?
O maçlarda da görünüyor. Fenerbahçe'ye 3 sarı kart vermiş. Spartak Moskova'ya 2 sarı kart. O maçta biraz ortalama yükseliyor. Burada haklı çıktın Tanrısı evet. abi. Galatasaray-Chelsea maçına baktığımız zaman da orada da aynı. Orada da 5. Yani onlardan 2 bizden 3 evet. göstermiş. Dünyada hakemliğini kabul ettirmiş bir isim. Artık yarınki müsabakada eğer bir şanssızlık olmazsa ben düzgün bir maç yöneteceğini düşünüyorum.
Kesinlikle canım. Yani zaten
kalkışırlar mı yani? Için,
tabii böyle bir ön yargıyla sahaya çıkacaklarını hani, düşünmüyorum.
Eyvah meyvah falan diye bazı şeyler atıldı. Niye atıldı? Evet, ne evet. atıldı? Yani evet. bu hakemin nesini gördün? Evet. Bir adam hukukçu. Doktorasını yapmış bir avukat. Kendi mesleğinde çok başarılı. Hatta yani çok önemli bir hukuk kurumunun sahibi ve bununla ilgili de enteresan bir not. 2000'li yılların başında vergi soruşturması geçirmiş. Bayağı evinde, iş yerinde ciddi aramalar yaptırmış. Çünkü Avrupa'da yurtdışı biliyorsunuz. Tabii, vergi kaçaklığı dünyanın en büyük suçu. O yüzden böyle bir dipnot da vermiş olalım.
Ya biz hep böyle insanları ön yargıyla şartlandırıyoruz. Yani hakem tacı bile yanlış verse işte bir söylemiştik evet. geliyor. İş o hale geliyor. Evet. Onun için hep dediğim gibi işte Robben konusunda da Robben oynamazsa biz sanki Hollanda'yı yeneceğiz. İşte hakemi ön yargıyla böyle dile getirirsek yaptığı en ufak hata da yerden yere vuracağız. Ama yanlış şeyler bunlar.
Ön yargı.
Yani. Ön yargıdan başka bir şey değil.
Bunlardan arınmak lazım aslında.
Tabii, tabii.
Bu sadece uluslararası karşılaşmalar için de değil. İçerisi için.
Tabii içerisi için de geçerli. Tabii.
Bu arada bu sözleşmeler ne oldu? Onu sorayım.
Sözleşmeler yönetim kurulundan çıktı.
Çıktı.
Çıktı. İmza aşamasında. Ama 1 Mart.
Daha kim imzalayacak? Oyuncular aşağı hakemler imzalayacak.
Hakemler imzalayacaklar.
Evet.
1 Mart'tan itibaren geçerli yalnız.
Ya peki pardon, işlerini bırakacaklar mı?
Hayır, bırakmayacaklar. Haftada 3 gün ya da 4 gün civarında Riva'da bulunacaklar. 3 günde kendi işleriyle ilgili faaliyetlerine devam edecek.
Sağlık
yarı profesyonellik.
Ha, bu yarı profesyonellik.
Bu yarı profesyonellik. Deneme amaçlı sadece 3 aylık bir uygulama. Yani Mart, Nisan, Mayıs 3 aylık bir uygulama. Haziran'dan sonra ne olacağı belli değil. Çünkü Haziran'dan sonra federasyonun da bir seçim süreci gündeme gelecek.
Tabii.
Değişecek bir merkez hakem kurulu olabilir, federasyon olabilir, bilemiyorum.
Evet, şimdi devlet ya kamu hizmetinde çalışanlar için bu profesyonellik zor olacak.
O imkan olmuyor zaten. O yüzden Bülent Yıldırım'a hiç teklif edilmedi. Halis Özkaya hiç teklif edilmedi. Her ikisi de kamu görevlisi olduğu için.
Tabii. Şimdi nasıl 3 gün 4 gün işini bırakacak Riva'ya gidecek?
Serbest çalışanlar için, evet. Ya da
emekliler diyeceğim. Yok. Ama emekliler de olamaz.
Çok acı bir şey ama işsizler
işsizler olabilir.
İçin maalesef evet. Bu profesyonel kadroda olup da işi olmayan 2 tane hakemimiz
var mı?
Maalesef.
Evet. Şimdi isimlendirmeyelim onları.
Tabii
evet.
İsimlendirmeyelim. Evet. Neyse, o profesyonellik inşallah onların gelecek yıllarda da bu işi devam ettirmeleri açısından önemli bir aşama olur.
İnşallah.
Tabii ki, evet. Yani bu eğer bir geçim noktasındaysa da tabii. İş ki öyle anlaşılması gerekir. Evet, evet. Yarı profesyonellik de olsa tam profesyonel.
Türkiye şartlarında iyi para. Yani 15 ila 20 bin TL arasında üst düzey hakemlerin alacağı söyleniyor. İşte yeni FIFA olan Ali Palabıyık, onun en az alması planlanıyor galiba. O da 10 bin TL aylık, evet, civarında bir para alacak.
Yani. Tamam, şimdi bu paraları alacak olmalarına da baktığımız zaman herhalde belki bunun hatırına birazcık da, hadi bunu biraz espriyle söyleyeyim, daha farklı bir çalışma ya da hazırlanma
tabii süreci yaşanır mı? Hakemlere biraz da ruh etkilenmeyen kişilik yapısı, baskılardan kendilerini arındırabilme, bu yöndeki eğitimleri ağırlık verilip bence o 3-4 gün içerisinde o yönde geliştirmek lazım. İşte. Yoksa Türk hakemliğinin problemi penaltıyı görüp de verememek değil, görmeyip verememek değil. Ya da penaltı pozisyonu süzemek değil. Problem görüp de verememekte.
Evet. İşte o baskıyı yenmeleri, baskıyı karşılamaları yani, önemli olan.
Şimdi belki de döneceksin ama örneği oradan vereyim. Fırat Aydınus'un Emenike'nin sağa dışına çıkıp çıkmadığı tartışılıyor. Bunu herkesin gördüğünü, yani Fırat'ın gördüğünü hepimiz gördük.
Gözünün önünde.
Ya gözümüzün önünde. Yani Fırat'ın bunu görmedim demesi... Dediyse eğer, ki demediğine
bence
dair federasyonda,
demez.
Federasyon sitesinde resmi açıklama yayınlandı ama bir takım basın organlarında görmedim dediğine dair haberler çıkmıştı. Yani görüp de vermemek bu işte, başka bir şey değil. Niye? Baskılardan kendini arındıramaması.
Şimdi burada kural hatası iddiası var değil mi?
Var.
Peki şu farkı söyle bana. Oyun içinde sarı kartlık bir pozisyon. Yani kontrolsüz bir faul ama sarı kart göstermedi. Emenike oyun alanının dışına çıktı, sarı kart göstermedi. Ne farkı var? Kural hatası ise orada sarı kartı vermemek de bir kural hatası. Yani kontrolsüz bir faulde. Bu da kural hatası o zaman. Her maçın tekrarlanması.
Şimdi zaten dikkat ettiyseniz çıkan haberlerde sağ dışına çıktığını görmedim diyor. Sağ dışına çıktığını görmedim dediği anda kural hatasından çıkar olay.
Evet. Kendisini kurtarmaya
gidiyor. Görüp de vermedim diyorsa o zaman kural hatasına girmiş. Gördüm ama vermedim diyorsa o kural hatasına girer.
Bunu bir hakem der mi? Demez.
Demez tabii.
Ama bunun böyle olduğunu bu işi yönetenler, yani MHK ve federasyon herhalde farkındalar.
Farkındalar. Bu hafta Merkez Hakem Kurulu bu konu üzerinde ayrı çalıştı. Hatta o sahada görev yapan 6 hakemin her biriyle ayrı ayrı, gerek Yusuf Namoğlu gerek Metin Tokat, telefonlarla birer birer konuşup olayları ayrı ayrı dinlediler ve kendileri bu bilgileri herhalde kendi dağarcıklarına birleştirip bir sonuca varmışlardır diye düşünüyorum.
Sen biliyorsundur o sonucu.
Yani resmi olarak bilmiyorum.
Gayri resmi olarak biliyorsun.
Tahmin ediyorum ama bilmiyorum.
Tahmininden yararlanalım.
Fırat'ın görüp de dördüncü hakeminin ve kenardaki asistan hakemlerin ikazına rağmen hemen iki kere sarı kart göstermediğini kanaatindeler. Burada da Fırat telsizden duymadım onların ikazlarını gibi bir savunma yapmış.
Peki Fikret Orman'ın bandı dinledik demesi, kaydı dinledik demesi yok.
Kayıt yok abi. Öyle bir bant şey yok.
Nasıl bir uydurma?
Şehir efsanesi çıktı.
Nasıl bir uydurma o yani? Yani aynı şey evde eşimle de konuştum ben. Böyle şey olur olmaz dedim ya. Böyle bir kayıt mayıt yok. Bunlar kendi aralarında konuşuyorlar.
Şimdi bir Galatasaray maçında bir akşam konuştuk biz burada. Cüneyt'in UEFA'nın vermiş olduğu bir kayıt cihazı var.
Evet.
Bu cihazı Şampiyonlar Ligi ve UEFA'nın yönettiği müsabakalarda Cüneyt ve ekibi kullanıyorlar. Onların sesleri kayda alınıyor. Ancak kayıt cihazı hakemde oluyor.
Gayet.
İlgili kuruluş yani UEFA bu cihazdaki konuşmaları sadece ve sadece eğitim amacıyla o da hakemin müsaadesini alarak kullanabiliyor.
Tabii.
Yani bu yoksa işte yargılayın falan filan öyle bir asla o maçta yapılmış bir düzenleme değil bu. Ama Türkiye'de nasıl olacak bunu diye Cüneyt'ten emanet aldılar o cihazı. Cüneyt'in cihazını bir maç için kullandılar. Bizim basınımız haftaya 9 maçtan kayda alınacak kayıtlar başladı falan abarttı. Sonuç buraya geldi şimdi.
Evet, yani Fikret Orman'ın da nasıl olsa böyle bir şey vardı.
Vardı oradan yola çıkmış belli ki.
Buradan yola çıkarak salladığı ama şimdi bak kulüp yöneticiliği de bununla ölçülecek bir iş değil mi?
Değil.
Tansu abi yani. Olacak sen şey. Bununla ilgili bir bilgin varsa konuş tabii, yani. Koskoca tabii. Beşiktaş kulüp başkanısın. Kamuoyuna şimdi açıklama yap.
Ona da birisi söylemiştir kesin yani.
Değil. Ama teyit tabii. etmeden böyle tabii. şeyler söylemez.
Teyit etmeler tabii. lazım. Bir de bu Beşiktaş kulübü ya. Yani tabii. bir sürü çalışan profesyoneli var. Tabii. Bir de bildiğimiz eski bir hakem arkadaşımız da Beşiktaş kulübünde
çalışıyor.
Tabii, yani o biliyordur bu işi mutlaka. Ona sorsa o söylerdi. Hayır, ya da sormadan o söylemeliydi.
Tabii.
Belki. Ya da üçüncü bir şey. Onların hepsini biliyorlardı. Bu manipülasyonu bu şekilde ortaya çıkartacaklar.
Evet. Bence bu doğru.
Daha iyi oldu. Yani. Yani, çünkü sokakta şunu yani hepimiz karşılaşıyoruz. Bizim futbolla olan ilgimizi keşfeden tanıdıklarımız ya da tanımadıklarımız bu bilgi üzerinden sorgulama yapma ihtiyacı hissediyor.
Tabii.
Bunu yaptığı zaman da bizim söylediklerimize de inanmıyorlar.
İnanmazlar. İnanmazlar.
Başkan nasıl olsa bu şekilde söyledi diye. O zaman tamam profesyonel hakemlikten açtık sözü ama fakat iş derin bir şekilde başka boyutlara da gelebilir.
Şimdi tabii Fener Beşiktaş maçına bir daha dönelim. Şimdi dönelim. Çeşitli iddialar var. Mesela Emerick formasını çıkardı niye sarı kart yok? Ya bu gol sevincinde çıkartılırsa. Tabii. Burada bir gol sevinci ya seyirciyi tahrik eden bir olay yok. Bir başka yaklaşımda şöyle. 11 tane futbolcusu aynı anda formayı çıkardı dedi. Ne yapacak hakem?
Tabii. Şimdi
yani golle ilgili değil herhangi bir oyunda protesto.
Enstantane.
Çık 11'de çıkardı formaları ne olacak dedi şimdi beni sıkıştırdı.
Şimdi forma çıkarmadaki hedefe bakacaksınız. Yani amaca bakacaksınız. Niçin çıkardı formayı bu soruyu soracaksınız. Niçin çıkarmanın altında eğer seyirciyi tahrik, rakibi tahrik, hakemi protesto, hakemin oyunu zorlaştırma, oyunu çıkmaza sokma varsa... Bu sarı kart.
Tabii.
Evet.
Ama Emenike'nin ki biraz affedilebilir türden bir
tabii o tamamen yönetim çıkarma. Teknik yani, yönetimle arasındaki kişisel yani, bir şey başka bir şey değil.
O an bir şeyler yapmak istedi. Belki bir yerlere vurmak istedi falan. Formasını çıkardı. O sarı kart değil.
Evet.
Şimdi Beşiktaşlı o çarşı grubu sosyal medyada bu hafta bir klip paylaşmış. Ukrayna Ligi'nde Dinamo Kiev'le bir diğer takımın maçı. Rusça yazdığı için okuyamadım şeyde klipte tam şeyi. Tabela kalkıyor oyuncu değişikliği için Tansu abi. O çıkacak oyuncu gelirken ya normal yani vakitte geçirmiyor. Formasını çıkartıyor. İçlik de var içinde. Orada soğuk olduğu için hep içlik yiyor oralarda. İçlik de var içinde. Tam oyunun dışında çıkmak üzereyken hakem koşarak geliyor. Dü dü dü dü diyor. Dur diyor. sarı, ikinci kırmızı atıyor.
Evet, evet, hatırladım ben de evet. Seyrettim onu. Evet.
Şimdi altına yazmışlar. Fırat Aydınus'a ithaf olunur diye. Bu klibin de altına yazmışlar. Tabii Çarşı grubunun çok esprili ve nükleden yapısını biliyoruz. Böyle bir şey yapmışlar. Fakat oradaki hakem uygulaması yanlış.
Tabii canım. Tabii.
Evet.
Yani, bu yani çok abartılı yani. Çıkıyor adam artık duşa gidiyor yani.
Çok abartılı bu.
Onu yakalamışlar yani ve onu şeye koymuşlar. Şimdi oyun mesela kural hatası diyen kişilerin bir bölümü diyorlar ki 3 tane sarı kart görmesi lazım. Bir,
bunu da açıkla bak, bu çok önemli bir detay bu.
Çıktığı
forma için. Çıkardığı için birinin sarı kartı görecek diyorlar ki bunun olmadığı konusunda hem burada hem fikiriz. Bu yanlış.
Tabii.
2 izinsiz çıktığı için sarı kart. Evet, kurallarda yazıyor. İzinsiz çıkarsa sarı kart diyor. 3 izinsiz girdiği için sarı kart diyor. Şimdi bu da yazıyor. İzinsiz girer ve çıkarsa diyor.
Tamam.
Ancak burada bir fark var. Girmesi ve çıkması arasında yayıncı kuruluşta ölçtüğü 14 saniyelik bir zaman var. Şimdi bir oyuncu, başka bir örnek vereceğim. Gol sevinci yaşarken formasını çıkartırsa ne yapıyor hakem? Sarı kart gösteriyor. Ya da tellere tırmanırsa ne yapıyor?
Yine sarı kart gösteriyor. Evet.
Peki hem formasını çıkartır hem tellere takar şey yapsa ne yapıyor?
Yine sarı kart gösteriyor.
Yine sarı kart gösteriyor. Tabii. Şimdi bunlar bizim hakemlik derslerinde bileşik hareket olarak adlandırılan hareketlerdir. Bu hakem bir Emenike çıktıktan sonra takım kaptanı Emre'yi çağırıp da arkadaş bu adam izinsiz çıktı, ben buna sarı kart gösterdim deseydi, o zaman girdiğinde de bir sarı kart gösterecek, o zaman kırmızı kart gerekir.
Tabii.
Ancak hakemin böyle bir uygulaması olmadığı için girmesi ve çıkması ikisi bir bileşik hareket sonucu olarak bir sarı kart göstermesi gerekiyordu. Fırat Aydınus'un buradaki hatası budur. Ha, maçtaki diğer Emre Bilic diyaloğu konusunda ve diğer teknik konulardaki hataları başka.
Pardon, sahaya dönüşünde de hadi ilk sarı kartı gösterdi çıktı diye, sahaya dönüşünde de biraz da psikolojiyi de ön plana çıkartabilerek sarı kart göstermeyebilir diye düşünüyorum ben. Yani orada bir futbolcunun teknik yönetimi.
Bu konuda hakemlikte yöneticilik çok önemli. Yani hakem oyuncunun ruhunu okumak çok önemli. Yani şimdi o ruh haliyle oyuna dahil olan bir oyuncuya eğer izin almadıysa uyanık hakem ne yapar biliyor musunuz? Eliyle o ona bakmaz. Gel der.
Tabii.
Gel der. Ne olur? Kendini kitabi kurtarır. Olarak tabii. İzin vermiş olur.
İzin vermiş olur. Tabii.
Yani bu böyle olur.
Fırat Aydınus'un bu maçı herhangi bir baskıyla tabii ki ona affedemeyiz yani. Böyle bir şeyi biraz zorlayarak ifade ediyorum. Beşiktaş kulübü bunu ima ettiği için manipüle etmesi beklenebilir mi? Kasıtlı olarak Fenerbahçe'de yine bir iş olsun, ben kart göstermeyeyim, efendime söyleyeyim, o Fenerbahçe bu maçtan zararla çıkmasın gibi bir içte bir duygusu olabilir mi?
Ya olur mu? Mümkün değil.
Tamam.
Mümkün
ama değil. Hayır. Bunu dillendirmekte bir sakınca yok.
Ama geçen cuma burada konuştuk.
Başkan söyledi çünkü bunu.
Evet. Handikapını söyledik dedi. 18 aydan beri Beşiktaş maçına çıkmamış olması. Fırat'ın üzerinde maça dengeli başlamayacağı konusundaki görüşlerimizi burada konuşmuştuk. Öyle çıktı yani. Bir takımdan bir hakemi bu kadar uzak bırakamazsınız.
Tabii.
Bıraktığınız zaman onu tekrar alıştırmak için ufak maçlarda biraz bir iki ısınma yaptırmanız lazım. Yani siz tabii. Direkt Saracoğlu'na, Fenerbahçe, Beşiktaş gibi Türkiye'nin ikinci büyük müsabakasına o hakemi verirseniz o zaman ruh hali olarak rahat olmaz yani.
Tabii o hakem de bir teknik direktör gibi futbolcuyu okuması gereken, futbolcunun özelliklerini, iyi taraflarını, kötü taraflarını, zaaflarını görmesi, bilmesi lazım. Bu da o takımın maçını işte birkaç kere, üç kere, dört kere yönetmesinden tabii. Kaynaklanıyor. Peki ben bir başka bir şey daha söyleyeceğim. Emenike çıkmak istedi. İsmail onu zorla tekrar sahaya itti. Bence ben teknik direktör olsam alır oturturdum onu, bilmiyorum.
Bu da teknik direktör hatası. Bence de öyle. Katılırım tabii ki.
Yani o kopmuş artık Emenike canım. Yani oyundan kopmuş, kafası bozuk onu... İlle sahaya itti, al kenara oturt abicim ya.
Evet.
Onun yerini oynatacağın adam mı yok?
Şimdi tabii İsmail Kartal'ın saha içi varyasyonları konusunda tartışılan başka Alper Bekir'in oyuna girmesi olayı da var.
O da ayrı bir şey. Evet.
Yani saha içerisinde anında böyle kıvrak varyasyonları İsmail Kartal pek yapamıyor galiba.
Şimdi bizi dinleyenler kızmasınlar. İsmail Kartal'ın teknik direktörlük kapasitesi birincilik seviyesinde yani. Ya da Süper Lig'in orta sıraların altındaki takımları çalıştırma seviyesinde. Üst düzey takım çalıştırma refleksi çok sınırlı ve
tabii
zayıf.
Yani çünkü Süper Lig'de birinci adamlık hiç yapmadı.
Tabii.
Bu çok önemli bir konu.
Çok önemli.
Beden dili, konuşması, ifadesi. Tabii. Hani biz onun futbol adamlığından konuşuyoruz. Başka bir şey üzerine konuşmuyoruz.
Yok gayet tabii.
Peki bu maçla ilgili başka bir yorum vardı. Onu da konuşalım. İlginç olabilir. Bunu birisi söylemiş yayınlarından birinde ama fakat dinlenmedi bu. Ama söyleyeceğim yani ne olduğunu. Aslında şöyle olmuş. Emenike kenarda Sov'u görüp beni nasıl olsa çıkartıyor diyerek formasını çıkartmış.
Bunu ben de düşündüm. Yani maçta görünce dedim ki Sov
devamı
girecek.
Devamı var. Önce bunu konuşalım sonra devamını
Sov anlatayım. Girecek. Emenike kendini hissetti. Emenike çıkacak. Ben Emenike çıkacak zannettim yani.
Evet, ancak herkes öyle sandı zaten.
Tabela Emenike için kalkmayınca Allah Allah falan dedi. Niye? Çünkü o kadar tepki ve baskıdan sonra beni de çıkartın falan işareti yaptıktan sonra onun çıkarılması gerekiyor. Ama sakatlık kayıt mıydı sakatlanan?
Meraleş'in
sakatlanması Sov'u kenara.
Devamı da bu zaten. Yani Fenerbahçe tarafından aslında güya diyorum savunulacak iş oradaki karışıklık. Yani onun yarattığı karışıklığı toparlama olduğu için de bu kart meseleleri falan.
İhale dördüncü hakeme kalıyor. Ya tabelayı niye kaldırmadı?
Ama şimdi o gün akşamı bu konuşuldu ya bu konu tartışıldı diyelim. Fakat Fenerbahçe kulübü bu konuyla ilgili hiçbir açıklama yapmadı.
Yapmadı evet.
O zaman ben sordum. Bizim gazeteci arkadaşlara maçı izleyen oradaki o süreç içerisindeki bekleme gidiş geliş vesaire böyle bir senaryoyla örtüşmüyor.
Örtüşmüyor yani, tabii canım.
Boşluklar var uzak uzunluklar var. Emenike'yi bu anlamda kurtaracak bir iş değil yani.
Sonra teknik adamlar seni çağırmadan sen değiştirileceğine karar veremezsin ki.
Böyle bir mi? Şey olur mu değil mi?
Olur tabii yani. Atıyorum Kaytı alacaktı oyundan belki başkasını alacaktı sen ne biliyorsun ki
bir de belki çıkacaksın. İsmail Kartal o anda ya Sov'u oyuna nasıl sokuyoruz bir de bunu çıkartsak kimi sokacağız falan düşüncesiyle de dön geri demiş de olabilir yani
çözememiştir tamam mı evet. Gülüyoruz ama yani bu hiç de
acı
şey ama gerçek şu niye erteledin Emre'nin küfürden dolayı kart alma ihtimalini o da ayrı bir konu dedin. Onun üzerinde de bir iki laf edebiliriz aslına bakarsan. Çünkü orada bilinç faktörü de var, Emre faktörü de var. Şimdi, ama Fırat Aydınus faktörü var tabii ki.
Şimdi hakemler, Merkez Hakem Kurulu Başkan ve üyeleriyle yapmış oldukları görüşmelerde anlamadıkları dilden her iki kişinin birbirlerine bir şeyler söylediğini söylemişler. Anlamadıkları dilden.
Evet, bunun açılımı Sırpça konuştukları
evet.
Ve Sırpça birbirlerine küfür ettikleri gerçeği tabii.
Ama o zaman dilleri bir oluyor karşılıklı Sırpça küfür ettilerse.
Sırpça küfürü biliyorlar anlamına geliyor tabii.
Zaten şeyden. Mesela Türkiye'ye gelen yabancılar ilk neyi öğreniyor?
Küfürü öğretiyorlar tabii.
Hani yani Fırat Aydınus buradan kurtarabilir noktasına geliyor.
Hakemler herhalde, böyle deyince yapacak bir şey yok.
Yani. Bir de notu da 8.2 galiba değil
evet,
mi?
Yüksek
evet.
Mi o not yoksa?
Yüksek.
Öyle mi?
Yüksek. Ya şöyle yani, mesela iki sarı kart gibi şey yapıyor ama ilk dakikalarda o ikinci mücadele Necip'in bir kalkan kolu var
evet.
Mesela ceza alanı içerisinde
yani evet.
O net bir penaltı gerektiren bir pozisyon onu hakem gözlemci müsabaka gözlemcisi hakem lehine değerlendirmiş ama hiç yoruma açık bile değil çok net
yani. Evet
ve bu anlamda da ben burada söylemekte hiçbir sakınca görmüyorum çünkü başka ortamlarda dile getirdiğim için resmi ortamlarda yayıncı kuruluş bu konuyu yorumlarken bunun penaltı değil canım bu çok basit bir hareket. Buna penaltı verilmez şeklinde değerlendirmesinden de çok büyük rahatsızlık duyduğumu bir gazeteci olarak tekrar ifade etmek istiyorum. Bir hakem eğitimcisi olarak. Sen konuşuyorsun.
Ben maç akşamı yayıncı kuruluşun yayınını şey yapmadım, hoşlanmadım.
Yani evet.
Gerek yorumlarından, gerek olayları tekrar kamuoyuna açıkça gündeme evet. Getirme açısından biraz kaçak güreştiler.
Yani ne derler? Ne şamın şekeri, ne Arap'ın karası mı?
Onun gibi bir şey
değil. Yani öyle idare etmişler vaziyeti evet, yani.
Tabii aslında bir futbolun marka değeri, hani bizim neredeyse gırgır geçtiğimiz, eğlendiğimiz, hadi canım diye konuştuğumuz bir kavram ama futbolun marka değeri tabii ki çok önemli. Fakat bunu koruyacağız diye de böyle ilginç noktalara da geçen sezon bu Markus Merk döneminde daha fena olaylara tanık oluyorduk. Çünkü o hiçbir pozisyonu hakem hatası olmayacak şekilde her pozisyon diyeyim.
Hakemler Markus'u çok seviyorlar.
Evet,
sürekli hakem haklı diyorlar.
Şimdi ne kadar çok spor programı, ne kadar çok yorum varsa herkese göre kural var. Birinin penaltı
çok
dediğine
fazla öyle oluyor, evet ya.
Öbürkü penaltı değil diyor. Bir başkası tartışılır diyor. İşte birinin offside dediğine öbürkü değil diyor. Öbürkü işte orada aktifti diyor. Yani bu bir kavram kargaşasıdır gidiyor. Aslında ben her zaman hakemlerden yanayım. Hakem de futbolun bir unsuru kardeşim. Kaleci hata yapıyorsa, santrfor gol kaçırıyorsa, sağ bek kademeye giremiyorsa hakem de hata yapacaktır. Hata yapmayacak diye bir şey yok abi.
Sadece bu 90'lı yıllardaki bazı hakemler üzerinde çok yoğunlaşan spekülasyonlar, ki onlar spekülasyon ötesi işlerdi, artık somutlaşmış sıkıntılardı. O dönemde hakeme olan, hakemlerle ilgili olan değerlendirmeler ve yorumlar hakemlik müessesesini tartışmaya çok fazla itmişti ve haklı bir görüntüydü. Yani ama şimdi ondan bahsedemeyiz. Senin dediğin gibi Tansu abi, bir hatalardan bahsedebiliriz sadece. İnanıyorum böyle
olduğuna. Tabii. Şimdi değişik spor programlarına değişik görüşler ortaya çıkıyor. Eğer öyle oluyorsa o zaman hakem haklı demektir. %100 haklı demek.
Bu kadar çok tartışılıyor.
Tabii yani şimdi. O defalarca seyrediyor. Onlar bir şey diyor. Bunlar bir şey diyor. Hakem de bir şey demiş. O zaman hakem
almış. Evet. Şimdi kalan süremiz, fazla bir süremiz kalmadı ama şu Avrupa Şampiyonası ile ilgili olarak olasılıkları da biraz konuşalım. Milli takımla bitirelim. Onunla başladık. Onunla bitirelim. Şimdi bizim bu maçla birlikte 6 maçımız var toplamda. Ve 18 puanlık bir
Beklentimiz
var. Ama hayal gibi görünüyor tabii bu. 18 puan olmayacak iş değil elbette. Ama, tabii ki. Neden hayal gibi görünüyor? Yani Çek Cumhuriyeti gibi bir gerçekle karşı karşıyayız. Evet. Bütün maçları kazanmış.
İzlanda gibi çıkışta bir takım var karşımızda.
Karşımızda net bir çıkış bu.
Net bir çıkış.
Evet. Hollanda gibi aslında bu grubun favorisi olan takım Hollanda var.
Evet.
Ya da ülke var. Zaten diğerleri Letonya ve Kazakistan, onlar bu şeyin dışındalar. Ama yine de bir tablo değerlendirmek gerekirse Tansu abi, önce sana sorayım.
Şimdi en iyi ikinciler gidecek. Üçüncüler içinde en iyiler
playoff
oynayacak. Yani milli takımımızın senin dediğin gibi 18 puanlık potansiyeli içinde Çek Cumhuriyeti'nden 3 puan alacak mıyız?
İki Hollanda maçı var.
3 puan alacak mıyız? Dediğin gibi 2 Hollanda maçı var.
Evet, i̇şte Kazakistan
12,
maçı var.
12 puan kafadan kayıp diye düşünebiliriz yani.
O kadar olumsuz bakabilirim.
Ben bakıyorum. Yani. Öyle bakıyorum. Öyle bakıyorum. Hadi içerideki maçları
3 maç içeride yalnız.
3 maç içeride birer puan hesaplayalım onları da.
Öyle mi?
Evet.
Yani 3'te 3 yapma ihtimalimiz bile yok diyorsun.
Zor
yani.
Bence. Bu milli takımla, bu futbolumuzla zor diyorum ben.
Evet.
Ben bir de milli takımın kadrosunda hep niye Avrupa'da oynayan futbolcularımız oynamıyor diye düşünmüşümdür. En iyi döneminde Halil neydi kardeşim?
Halil Altıntop muydu?
Evet, söyledi. Evet. Adam Almanya'da gol krallığına giderken bizim milli takımda oynatılmadı ya.
Evet.
Mehmet Ekici. Türkiye Trabzonspor'a gelinceye kadar neredeydi bizimkilerin aklı?
Kaldı ki Mehmet Ekici'nin kadroya çağrıldığı dönemler oldu ama yani bir şey göstermedi.
Ama çıkmadı tabii.
Şimdi Mehmet Ekici bu kadroda var tabii. Ama hani 18'de olacak mı olmayacak mı, oynatılacak mı oynatılmayacak mı?
Yani 18'de olacaktır da 11'de olması düşünülmüyor herhalde.
Şöyle sorayım, sana geleceğim Ali Kundak. Hakan Çalhanoğlu faktörü bir ekstra bir şey yaratabilir mi? Çok formda ama.
Çok formda ama tek başına önemli değil. Şimdi zaten bizim milli takımımızda yahut dışarıdan bizim takımlarımıza gelen futbolcularla bizim futbolcularımızın futbol anlayışı, sahadaki duruşları, oyuna bakışları aynı olmadığı için sıkıntı oradan kaynaklanıyor. Şimdi Yıldıray bir dönem milli takıma geldi. Kendi ülkesinde çok iyi oynuyordu. Bizde oynadığı maçların ya bir tane ya iki tanesinde iyi oynadı.
O bile tartışılabilir.
Onun için ya bizim bu dışarıdan gelen futbolcularımızın bizim futbolcularımızla ne altyapılarındaki çalışma düzeni, ne profesyonellik anlayışları aynı seviyede olmadığı için sıkıntı oradan kaynaklanıyor.
Evet. Ali Kunak.
Ya milli takıma karşı halkımızın inancının ve desteğinin tam olması lazım öncelikle. Biz bunu kaybettik maalesef. Evet. 2008'den
ben
sonra.
Neden korkuyorum? Tribünlerde şimdi Emre'ye küfür etmeye kalkarlar mı?
Ben bir şey söyleyeyim mi? Evet. İçimden dedim ki iyi ki Volkan'ı almamış.
Evet. Bir de o problem olacak.
Yoksa tabii. Yarın maçtan önce yine Amsterdam Arena'yı terk eden bir Volkan'dı.
Yapar mıydı acaba bilmiyorum ama. Yapardı, belli olmadı.
Bana. Önce bunu yaratmamız lazım. Halkımızın tam bir desteğini alması lazım. Ya şimdi 95'li yıllardan sonra 95-2008 arası o 12-13 senelik dönemde hakikaten çok büyük desteği vardı halkımızın. Ben 98'de Hollanda'yı yendiğimiz maça Bursa'ya biz gidelim maça mi? Gitmiştik. Yani evet. Metin'le beraber Tokat'la ikimiz arabaya bindik maça gittik. Daha sonra İstanbul'daki birçok milli takım maçlarına gittik. Yurt dışındaki maçlara gittik. Yani böyle bir milli takıma inanç varken şimdi yok. Sokakta hiç yok. Bu pozitif enerji gönderme işiyle ben biraz inanıyorum. Bizim insanımızın bu enerjiyi gönderecek ruh haline kavuşması için milli takımın önce net bir şekilde omurgasının oturması, tatmin edecek bir oyun oynaması gerekiyor. Size %100 katılıyorum. Biraz uzağız. Hani burada umutsuz tablo çizmek iyi bir şey değil. İşte milli ruh bilmem ne falan diyelim de ama diyecek de bir malzeme yok ortada.
Şimdi senin söylediğin tarihler arasındaki milli takımın aldığı sonuçlarla son yıllardaki milli takım aynı değil. İşte bizim milli takımız en son neydi?
2008'de şey olduk işte yarı final oynadık işte Avrupa'da. Ondan sonra işte. Yokuz.
Yani o 2002'deki kadronun devamıydı değil mi?
Bir biçimde aşağı yukarı oynayanlar
vardı.
Vardı
işte orada, evet, bir omurga vardı. Tabii. Ona yeni isimler katıldı ve o 2008'de bittik biz. Bitti. 7 senedir insanların dediğin gibi ne inancı kaldı ne milli ruhu kaldı.
İşte ben ne diyorum, yarın maçta Emre'ye küfür edecekler mi etmeyecekler mi endişesi taşıyoruz. Evet. Orada Almanya'daki kampa geldiklerinde göz önüne alarak söylüyorum tabii bunu. O 1998'den sonra zaten 2002 sürecine girdik biz.
Tabii tabii.
Orada bir ivme almışız. 2008'deki o Avrupa Şampiyonası'ndaki tabloda da oyuncularla terim arasında müthiş bir şey vardı, iletişim vardı.
Evet.
Yani hani tapıyorlar gibi demeyeyim de yanlış anlaşılmasın. Çok seviyorlardı terimi ve çok iyi onları yönetebiliyordu terim.
Evet.
13 kişiyle maç neredeyse alıyorduk değil mi? Yani öyle bir Almanya maçı oynadık
öyle
biz.
Tabii, evet. 2008'deki öyle de geçtik yani.
Evet.
Son maçımız.
Ona rağmen ama o şimdi bitti.
O sihir bozuldu.
Çok fazla
biraz.
Kulüpçülük de tabii işin içine girdi. Hani futbol kalitemiz düştü vesaire de ama futbolcularımızın milli forma aşkına ya da söyleyip duruyoruz ya işte Ay Yıldız adına bir mücadele göstereceğini kafamızda oturtamıyoruz bir türlü. Biz oturtamıyorsak evet. Halk da oturtamıyordur
ama
zaten yani.
O dönemin 2008'deki federasyon yönetiminin bence kabahati var. İyi giden bir takımın başında ne olursa olsun terim devam etmeliydi. Hiddink bence Türk futbolu için bir hatalı bir dönemdir.
Yani ben büyük bir kayıp dönemi olarak düşünüyorum gerçekten. İlk gelişine de hiç itirazım yoktu da deneyimli iyi bir teknik adam bir şeyler verir filan diye. Şimdi bugün bizimle alay ediyordu basın toplantısında. Yani
ben
alay ediyordu bugün.
Her zaman şunu söylüyorum abi, milli takımın başına bizden birisi olacak. Dili, dini, kültürü her şeyiyle bizim insanımız olacak.
Bugün sevgili Lütfü'nün gündüz programında Oğuz Çetin evet. Stüdyoda konuktu. O dönemle ilgili şey konuşmalar da ya adam maçtan maça geldi Türkiye'ye. Hiç
evet,
ilgilenmedi.
Evet,
Oğuz Çetin zaten
yıktı Oğuz'a.
Yıktı. Adamcağız o da belli bir düzeyde teknik direktörlük kapasitesine sahip. Onun yapabildiği kadar gittik.
Onun yapabildiği scouting'ti yani. Başka da bir
başka
şey değildi.
Şey
zaten
değil,
de onu da ifade ediyor. Biz Türkiye'yi bu anlamda sürekli takip ediyorduk vesaire diyor ama o yapılanla olan arasını çok açık. Bitti program.
Çok çabuk
evet,
bitiriyoruz.
Yine çabuk bitirdik.
Ya, evet.
Efendim program yapımcısı Ali Suat Günek, teknik yapımında Baykal Alavant'la birlikte ben Lütfü Özel. Bir programın daha sonunda hepinize iyi akşamlar diliyorum. Milli takımımıza da başarılar dileyelim.
Sportif Gündem. Hazırlayan ve sunan Lütfü Özel.
Thank you.